Ayrım 10. Sayfa 126. 4. Bu 1 Temmuz sabahı Sivas Ermenileri için bir yas günüydü. Cemaat gece yarısı öndersiz bırakılmıştı. İsim yapmış tüm papaz, öğretmen, uzmanlar ve tüccarlar 500'den fazla kişi adi suçluların konulduğu hapishane hücrelerinde zor durumdaydılar. Ve belediyenin önündeki meydanda cellatlar dar ağaçları kuruyorlardı. 6 kişilik bir hücrede Koren 16 arkadaşını dua etmeleri ve Tanrı'ya inançlarını kaybetmemeleri için uyarıyordu. Bir kat aşağıda zengin toprak sahibi Zaven ağlamaklı bir sesle sızlanıyordu. Beyaz bir pamuklu pijama giymişti çünkü gece yarısı yatağından alınmıştı. Giyinmesi için ona zaman bırakılmamıştı. Bir türlü bitmeyen kendi kendine konuşmaları Berber Arra'yı hiddetlendirmişti ama buna rağmen tepki göstermedi. Onu tutuklamaya gelen jandarmalar gözleri önünde karısının ve 14 yaşındaki kızının ırzına geçmişlerdi. Onların çığlıkları hala belinde çınlıyordu. Çok uzakta değil, komiserliğin bodrumundaki penceresiz bir hücresinde Şirak Tevonyan ölüm korkusundan azade sakin görünüyordu. Onun tek arzusu akan yanık yaralarının neden olduğu dayanılmaz acılardan bir an önce kurtulmaktı. Varta'nın 3 kapı ötede bir saman torbası üzerinde baygın yattığından haberi yoktu. Son gecenin huzursuzlukları ve özellikle tutuklamalar işlerin yürüdüğü şimdi daha tenha durumdaki pazar yerinde konuşmaların esas konusuydu. Resmi makamların Ermeni vatandaşlara karşı tutumu hakkında karşı görüşü olanlar ilerisini düşünerek düşüncelerini kendine saklıyordu. Fakat çoğu olaylara sevinmişti. Ordu şehri kontrol altında tutuyordu. Tehcir kapıda görünüyordu. Bazıları burada zenginleşme imkanı görüyordu. Çünkü sonuçta terk edilen dükkanları, boşaltılan evleri, mobilyaları ve hayvanları birileri ele geçirecekti. Her Ermeni ailesinin kendine dert edineceği babası, oğlu, amcası veya kuzeni bir tutuklusu vardı. Aceleyle kurulan bu dar ağaçları askerlerin çalışma tabuları oluşturmak amacıyla her kapıyı çalıp silah kullanabilecek erkekleri hatta 15 yaşındaki oğlanları alıp götürmesi felaketi daha da derinleştiriyordu. Bölgenin caddeleri ve köprüleri onarılacaktı. Hiç kimseye yalan söylenmiyordu. Yürek parçalayan veda sahneleri yaşanıyordu. Ağlayan kadınlar askerler tarafından bağlanıp götürülen erkekleri sadece seyrediyorlardı. Daha kötüsünden korkan birçok genç insan geceleyin şehirden kaçmıştı. Onlar Şirak'ın kalan birliklerine katıldıkları Sivas'ın güneydoğusundaki dağlara ulaşmışlardı. Bunlar önderlerinin kaybından haberdar olmayan yaklaşık 150 isyancıydı. Yeni gelenler daha somut bir hareket planına sahip değildiler. Aksine intikam ihtiyacında ve terk ettikleri ailelerine yardımcı olabilme umudu taşıyan erkeklerdi. Her şeyden önce kararlıydılar. Eksik olan silahlarıydı. Thomas gördüğü karabasandan çok korkmuştu. Hal Gregg'i kaşağılıyordu. At birdenbire Thomas'ın yakasından tutup kaldırdı ve onu sırtına bindirdi. Ardından dört nala oradan uzaklaştı. Kaçarken Vartan, Maro ve Adnif Hanım engellemeye çalışıyorlardı. Atı devirdiler. Thomas bağırıyordu ama garip bir şey onun attan inmesini engelliyordu. Hal Gregg gülme gibi gelen uzun bir kişnemeye tutulmuştu. Bir çırpıda tepeye sıçradı ve uçurumun üzerine uçtu. Thomas'ı o kadar uzağa götürdü ki oğlan artık evi yeniden bulamazdı. Önlerinde bir ateş duvarı duruyordu. At onu bu duvarın içine attı. Thomas yatağın içinde oturuyordu. Burnunda hala yakıcı yangın kokusu tütüyordu. Kötü kabustan kurtulmak için başını salladı. Gün o gündü. Babası gece kaçacaklarını söylemişti. Oğlan pencereye koştu. Gökyüzü maviydi. Küçük bulutlar şehrin üzerinde çok alçaklara kadar inmişti. Hava yanmış odun kokuyordu. Bu saatlerde çayırda olması gereken inekler ahırda böğürüyordu. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Thomas anne ve babasının yatak odalarında olmadığını fark etti. Aceleyle merdivenlerden aşağıya koştu. Mutfaktan sesler geliyordu. Thomas odaya girince konuşma durdu. Annesi ve büyükannesi masada karşılıklı oturuyorlardı. Yüzleri gergindi ve gözleri morarmıştı. Onları selamlamadı. Acele sordu. Babam nerede? Ondan saklamalı mıydı? Er veya geç gerçek ona söylenecekti. Doğru sözü bulmaya çalışan Maru onu kendine çekmek istedi. Oğlan diklendi ve direndi. Babam nerede? Maru duygulu konuşmamaya gayret etti. Onu tutukladılar aynı Koren gibi. Niçin diye bağırdı annesinin kollarına yığılan Thomas. Onu hemen serbest bırakacaklar bundan eminim. Oğlanın sesi titriyordu. O şimdi hapishanede mi? Kesin. Ben bunu istemiyorum diye içini çekti ve gözyaşlarına boğuldu. Maro başını oğlunun başının üzerine koydu ve Thomas'ı kollarında salladı. Azim Hanım döndü. Thomas'ın üzüntüsü yüreğini parçalamıştı. Dışarı çıkmak istiyordu ama masada oturmaya zorlandı. Kızının yanında sabırlı olmak zorundaydı. Kendini bırakmamalı, güçlü ve kendinden emin görünmeliydi. Maru, Thomas'ı teselli ederken Azim Hanım süt ısıttı ve bir ballı ekmek hazırladı. Bir şeyler yemelisin dedi ve masayı hazırladı. Thomas kafasını salladı fakat büyük anne pes etmedi. Güçlü olmalısın. Eğer baban geri dönerse oğlunu zayıf ve hasta bulmamalı. Büyük annen haklı dedi Maro. Thomas'ı masaya oturturken ben de bir şeyler yiyeceğim. Thomas kendini zorlayarak ekmeği ısırdı. Zorla yutuyordu. Bu kadar büyük ve güçlü olan babasının tutuklanması ona inanılmaz geliyordu. Niçin? O herkese yardım ediyordu ve herkes ona saygı duyardı. O bir şef, bir albaydı. Ona hapishaneye sokmaya hakları yoktu. Yeniden özgür olunca onu oraya kapatanları mutlaka cezalandıracaktı. Bu düşünce Thomas'ı biraz sakinleştirdi. İnekler şimdi aralıksız böğürüyorlardı. Atlar kişniyorlardı ve Thomas kendisini uykudan uyandıran karabasını hatırladı. Anlatmamayı daha uygun buldu. Hayvanlar susadı dedi Maro. Gel Thomas, onlara bakalım. Böylelikle çocuk meşgul olurdu. Her şeyden önce Maro da kendi korkularından sıyrılabilirdi. Zeynep ve Cemile karıklara eğilmiş suskun bahçenin yabani otlarını ayıklıyorlardı. Maro onlara su alıp ahıra götürmelerini söyledi. Thomas Guidezag'ı görünce şaşırdı. Uyandığından beri bir kere olsun onu düşünmemişti. Atı okşayınca babası yeniden gözlerinin önüne geldi. Bir gün önce ona Midilli'yi gülümseyerek nasıl da verdiği ve sabahleyin işe gitmeden önce atını nasıl dans ettirdiği geldi aklına. Karabasını hatırlayan Thomas Algrig'e kuşkuyla baktı. Algrig'in yanına gitmedi. Hayvanlar sulandı ve yemlikleri doldurulduğu halde Maro ahırda kaldı. Bir an için oğlunun varlığını unuttu, kısrağı kaşağıladı. Aklını Vartan meşgul ediyordu. Onu zindanda hiç hayal etmemişti. Geçen hafta nasıl görmüşse öyleydi. Kızılırmak ovasını sınırlayan tepeye atla gitmişlerdi. Aznev Hanım Thomas'a bakıyordu. Onlar üzüntülerinden her an kurtulabileceklermiş gibi balayı duygular içindeydiler. Nal sesi, aromatik bitki kokuları, göz kamaştırıcı güneş ışığı, kızıl kayaların sıcaklığı, bütün bunlar yeniden Maro'nun gözlerinin önüne geldiler. Vartan'ın onu dört nalı izlerken duyduğu heyecan. O Maro'yu istese hemen yakalayabilirdi fakat belirli bir mesafeye kadar kaçışını sürdürmesi onu eğlendiriyordu. Deşisini yakalamak için kovalayan bir adam. Tere batmış ve terli arzularla yüklenmiş olarak neredeyse kurumuş bir derenin aktığı bir vadide pes etmişti. Vartan ellerini uzatmış ve parlayan gözleriyle onu yakalamıştı. Dere kıyısındaki fındıkların altında önce ateşi dindikten sonra sınırsız bir incelikle onu iki kez sarmıştı. Orada aşklarının sonsuzluğu için yemin etmişlerdi. Maro alnını kısrağın böğrüne dayadı. Anne ağlıyor musun diye sordu Thomas ona sarılırken. Yok bir şey, sadece yorgunum. Babamı mı düşünüyorsun? Kendini toparladı, oğlunun başını göğsüne bastırdı. Evet, geri gelince ne kadar mutlu olacağımızı hayal ediyorum. İdrar ve pislik kokusu nemli zindan havasını ekşitiyordu. Bir köşede içi akmış bir saman torbası duruyordu. Vartan buradaydı. Ölü gibi bir uykuya dalmıştı. İnleyerek uyandı. En küçük hareketi bile sırt kaslarında derin bir acı nedeniydi. Bulunduğu yer kapkaranlıktı. Hücrede bir adet bulunacağını düşündüğü için zemin yoklayarak su testisini aradı. Ama yoktu. Yumruğuyla tahta kapıya vurdu ve bekledi. Kimse gelmiyordu. Ancak sürgüler birkaç saat sonra açıldı. Bir fener ışığı gözlerini kamaştırdı. Susadım dedi onu tanımayan gardiyana. Elbise parçaları ayaklarının önüne fırlatıldı. Giyin diye emretti haşin bir ses. Bekleniyorsun. Vartan biçimsiz bir gri keten gömleği ve belinde durmayan bir pantolonu giydi. Elbiseler ter ve kir kokuyordu. Kendini uyandığından daha iyi hissetti. Ruhu canlıydı. Vücudu zaten ağrıyan kasları ve parçalanan derisiyle birlikte hareket etmeye alışmıştı. Tavana asılı fırtına fenerlerinin aydınlattığı girişe çıktı. Daha hızlı dedi ikinci bir nöbetçi. Girişin sonundaki bir merdiven yukarı çıkıyordu ama jandarmalar onu yarı açık bir kapının arkasında görünen aydınlık bir oda önüne ittiler. Bir kapalı balkona bağlanmış halkalar ve üç uzun sıra bu büyük dik açılı odanın ne amaçla kurulduğuna şüphe bırakmıyordu. Sorgu odası. Vartan sabah karşılaşması için komiseri düşünüyordu. Fakat onu bekleyen Mustafa Rahmi değildi. Bir masanın arkasında tüm dikişleri patlamış, siyah bir elbise içinde şişman bir adam oturuyordu. Adam sigara yaktı, sandalyesinde rahattı ve alaycı bir gülümsemeyle tutukluyu uzun süre süzdü. Masanın üzerinde uzanılacak uzaklıkta küçük gümüş bir tabanca duruyordu. Adam nöbetçilere çekilmelerini işaret etti. Kapının önünde bekleyin. Ses, Vartan'a yabancı gelmedi ama adamın yüzünü katiyen hatırlamıyordu. Demek ki Vartan onu tanımıyordu. Gani Bey, dedi adam sigarasının dumanını üflerken. Bu açıklamanın tutuklu üzerinde nasıl bir etki yaptığını keyifle izliyordu. Vartan, öylesine şoke olmuştu ki hiç heyecan göstermedi. Gani Bey, İçişleri Bakanı'nın habis ruhu, şiddetin adamı. 2. Abdülhamit yönetiminde Gani İstanbul Bölge Polis Şefiydi. O zamanlar Bartın'ın onunla bir tartışması olmuştu. Böylelikle tutukluluğu anlam kazanıyordu. Artık Gani Bey'den onu memnun edecek bir haber gelmeyecekti. Vartan Balyan, sen ölü bir adamsın. Vartan gururlu bir tavır takındı, cevap vermedi. Beni buraya neyin getirdiğini biliyor musun? Siz hiçbir şey kaçırmak istemiyorsunuz diye cevap verdi. Aşağılamasını gizlemeyen Vartan. Irkçı ve fanatik fikirlerinizin pratiğe dönüştüğü yer neresi ise orada olmak. Kızdırmak yerine bu cevap Gani Bey'i şımarttı. Onaylayarak kafasını salladı. Kendi kendine mırıldandı. Bu anı uzun süre bekledim. Jön Türkler devriminden önceki yıllarda aşırı milliyetçi örgütlere angaje olmuştu. Görevi Turancılık öğretisini yaymak olan gazetelerde aktif olarak çalışmıştı. Hükümette olduğundan bu yana kendine adadığı ideallerini uygulama fırsatını asla kaçırmadı. Vartan içindeki öfke ve nefretin yükseldiğini ve umutsuzluğunu daha da güçlendirdiğini hissetti. Kaybeden kendisiydi ama bu iğrenç yaratığı öldürebilirse hiç değilse ölümü boşa olmazdı. Bakışı Gani Bey'in hızla uzanıp aldığı ve tutuklusuna yönelttiği tabancada kala kaldı. En küçük harekette ateş etmek bana zevk verecek. Son saatlerinin geldiğini anlayan Vartan omzunu silkti ve sinsice konuştu. Şimdi benden daha ne istiyorsun? Seni kutlamamı beklemiyorsun sanırım. Gülümsemesi daha da genişleyen Gani Bey, neden olmasın diye cevap verdi. Sen akıllı bir adamsın. Tartışmayı halkının masumluğunu savunmaya çekmedin. Benim felsefeme saldırmadın. İspatı da bu. Felsefe. Vartan yüksek sesle güldü ve yere tükürdü. Araya girilmesini aldırmadan Gani Bey sözlerine devam etti. Ermeniler için artık her şeyin bittiğini bilecek kadar akıllısındır. Tarihin kaçınılmaz akışını hiçbir şey durduramaz. Halklar gelirler ve daha iyisine layık olan güçler tarafından zorlanan imparatorluklar gibi giderler. Zırvalarını bana anlatma dedi Vartan konuşmasını keserek. Bu ses tonuna şaşıran Gani Bey sertleşti ve parmakları tabancayı kavradı. Tetiği hemen o an çekme isteği duydu. Fakat buna daha zaman vardı. Sakinleşmek için bir sigara yaktı. İstanbul'u terk etmeden önce İçişleri Bakanımız bana senin savaş dışında kalmanı temin etmem için hararetli tavsiyede bulundu. Ona göre sen potansiyel bir oyun bozansın. Bakanınız bana çok değer veriyor dedi Vartan. Şimdilik bu kadarı yeter dedi Gani Bey sigarasının külünü silkelerken. Bakan sana postunu kurtarman için bir şans sunuyor. Ben bu kadar hoşgörülü olmazdım. Sözleri tutuklusunun bilincini zorlasın diye susuyordu. Vartan ona kötü baktı. Neredeyse umursamaz sordu. Söz konusu olan nedir? Sen yabancı gazeteler için makaleler yazmalısın ve Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerdeki etkili kişilere mektuplar göndermelisin. Halkı savaş bölgelerinden çıkarmanın niçin gerekli olduğunu açıklamalısın. Göçün insani koşullarını ve organizasyonunu övmelisin. Sürgünlerin gittikleri yerlerde yerleştirildikleri köylerin güzelliğini anlatmalısın. Böyle bir saçmalık karşısında Vartan'ın basitçe gülmesi gerekirdi. Bunu ciddi mi söylüyorsun? Beni böyle bir hileye yanaşacağıma bir an olsun inandın mı? Sen geçmişte ülkenin adını yabancı ülkelerde kötüye çıkarmaktan, hükümetin politikasını gözden düşürmekten ve Avrupalı güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmasını istemekten asla çekinmedin. Şimdi kendi özgürlüğünü satın alma fırsatın var. Hepsi yalan. Daima imparatorluğun ilerlemesini istediğimi sen çok iyi biliyorsun. Onun batışını evet diye gürledi. Ardından hemen sakinleşti Gani Bey. Ama biz zamanımızı faydasız tartışmalarla israf etmeyelim. Teklifime bir kere daha geri dönüyorum. Birlikte çalışmanın karşılığı olarak göz kamaştırıcı maddi yararlardan başka ailenle birlikte sen hayatını kurtaracaksın. Savaştan sonra yeni bir ad altında yeniden başlayabilir veya büyük Türkiye hükümetinde önemli bir görev de alabilirsin. Elbette sadakatini ispat için Müslümanlığa dönmelisin. Vartan, Gani Bey'e inanmadan dik dik baktı. Bu adam onun böyle bir pazarlığa gireceğini bekliyor muydu gerçekten? Kendi halkının ihaneti ve tüm ulusun yok olmasını tasvip edeceğini. Hayır, diye cevap verdi. Başka söze gerek yoktu. Diğer önde gelen Ermeniler bunu yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Onların utancı. Onlara üzülürüm. Gani Bey, yanan izmaritinden yeni bir sigara yaktı. Dışarıda bekleyen nöbetçileri çağırdı, gelip tutukluyu aralarına aldılar. Gani Bey hala gülümsüyordu. Bal tatlısı sesiyle dedi ki, ''Ben hiç kaybeden adam olmadım. Sana düşünmen için biraz zaman bırakıyorum. Kulağıma geldiği kadarıyla çok güzel bir karın ve sevimli küçük bir oğlun var. Onları düşünmelisin. 3 gün içinde Sivas'ı terk edecekler. Biraz şansı varsa karın en çok bir askerin veya bir sokak serserisinin mülkiyetine geçecek. Oğlun onu zor doyuracak bir köylünün yanında uşak olacak. Eğer olmazsa yol uzun ve tehlikelerle dolu olacak. Fakat bütün bunlar senin için fark etmeyebilir.'' Sen o zaman toprağın altında yarı çürümüş yatıyor olacaksın. Bartan kül rengi oldu. Şişman adama küfretmemek için kendini tuttu. Biraz zaman kazanma şansı vardı. Onu kullanmadan geçiştirmemeliydi. Konuyu düşüneceğim, diye mırıldandı başını eğerek. Ben de sana bunu tavsiye ederim. Acele et. Karıma bir haber gönderebilir miyim? Hayır. Bizim için çalış, onu yeniden göreceksin. Gani Bey dayandığı masadan güçlükle kalktı ve jandarmaları emretti. Onu hücresine geri götürün ve ona yiyecek bir şeyler verin. Beklemek Maru için acı bir ızdıraba dönüştü. Saatler cesaret kıracak ölçüde yavaş ilerliyordu. Caddedeki her gürültüde pencereye koşuyordu. Her defasında yeni bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Albay İbrahim niçin ona hala küçük bir haber getirmiyordu? Kahvaltıdan sonra komisere bizzat gitmek istemiş, Azniv Hanım onu bundan vazgeçirmek için bütün otoritesini kullanmak zorunda kalmıştı. Armen, İbrahim Alizade'yi arama sözü vermişti. Albay evinde de, karargahta da yoktu. Armen iki adrese de not bıraktı. O sırada Albay İbrahim, Vartan'ın ölüme mahkum edildiği haberini aldığı Komiser Mustafa'nın yanında bulunuyordu. Albay Balyan'a hangi suçun isnat edildiğini sorunca komiser sinirlendi ve ağırlığını daha fazla koymak için bir dosyayı gözden geçirdi. Vatana hiyanet, diye cevap verdi sonunda Mustafa Rahmi, sevinç dolu bir sesle. Konuştuğu kişinin iki yüzlüğünü bilen İbrahim, bunun için anlamlı delilleriniz var mı, diye sordu. Elbette, dedi polisi öfkeli. Bundan size ne? Vartan Balyan ordunun albayıdır. Bir askeri yargılama olmalıydı. Mustafa Rahmi onun sözünü kesti. Konu çoktan başkente kararlaştırıldı. Bu durumda hüküm giymiş bir askerin sultan nezdinde bir af dilekçesi verebilmesini öngörüyor anayasa. O Ermeni, asker de değil, diye bağırdı Mustafa elinde olmadan. İbrahim'i tepeden tırnağa süzdü ve hınzırca sordu. Söyleyin Albay İbrahim, gavurların tehciri hakkındaki düşünceniz nedir? Albay, kendisine kurulan tuzağı hemen fark etti. Hükümet ne yaptığını biliyordur. Bu ortalama cevaptan sonra Albay İbrahim, komisere veda etti. Vartan hakkındaki vatana ihanet suçlamasının hecesine bile katılmıyordu. Mustafa Rahmi, Vartan'ın yargılanmasının gerçek nedenini istemeden de olsa ifşa etmişti. O bir Ermeniydi. Albay dostunu kurtarma şansının çok az olduğunu biliyordu. Tek ümidi, General Fikri Paşa'nın şehirde idareyi gasp eden bu Gani Bey'den etkilenmeyen çalışmasındaydı. Eğer İbrahim, Vartan lehine onu harekete geçirebilirse belki... Ön meydana çıkınca İbrahim, sabahtan bu yana 15 kişinin asıldığı dar ağacını gördü. Yol yapımında çalıştırma bahanesiyle şehirden getirilen Ermenilerin bir daha geri gelemeyeceklerini biliyordu. Bu adamların çoğu şimdi enselerinden bir kurşunla veya süngüyle vurulmuş olarak uçurumun dibinde yatıyordu. Albay hem ülkesine olanlar hem de bu masum insanlar için bir teselli bulamıyordu. Sınırı tehdit eden düşmanla savaşmak yerine suçsuz sivillere karşı bir savaş yürütülüyordu. Tüm bunlar hayra alamet değildi. Hristiyanları başından savma kararı veren hükümet ile İbrahim'in neredeyse hayatını verdiği Balkan Harbi'ne yol açmış hükümet aynı hükümetti. Anlamsız bir savaş, hükümetin suçunu orduya yüklediği bir yenilgi. Ve şimdi aynı bakan Almanların safında dövüşüyordu. İbrahim'in düşüncesine göre yanlış tarafta karar kılmışlardı. Kendi kendine, acaba kaç subayın kendisi gibi düşündüğünü sordu. Şimdi Maro'ya ne söyleyecekti? Maro, elbette kocasının hemen serbest bırakılmasını umut ediyordu. İbrahim ise ona hayallerini yıkacak bir haber götürüyordu. Yeterince düşündükten sonra ona kutsal bir yalan sunmaya karar verdi. Vartan iyiydi ve Fikri Paşa onun durumuyla bizzat ilgileniyordu. Gerçekten de Komiser İbrahim'in Vartan'la görüşme talebini reddetmiş, İbrahim ise desteğini aldığı Fikri Paşa'yı ancak akşam saatlerinde görebilmişti. Vartan şimdi artık iki gündür hapisteydi. Yemeğini duvara yaslanarak ayakta yiyordu. Bir miktar yeşil biberli dibi yanmış pilav vardı. Ona koku ve nemden daha dayanılmaz gelen sürekli karanlıktı. Asla bitmeyen bir geceyi uyanık geçirme duygusu ağır geliyordu. Zamanı düzenlemedeki eksikliği ruhunu karartıyordu. Cevabını bilmediği bir soruyu tekrarlıyordu. Bir gün önce Gani Bey ile karşılaşmasından beri Vartan her an kendisine işbirlikçilik veya ölüm seçeneği bir ultimatom verileceğini düşünüyordu. Hücre kapısı daha çanağını boşaltmadan açıldı. Albay İbrahim'in mavi gözleri uzattığı elindeki fenerin ışığında parlıyordu. Yüzünü tiksintiyle buruşturarak hücreye girdi ve arkasındaki jandarmayı emretti. Bizi yalnız bırak. Ben çağırınca gelirsin. Yalnız kaldıklarında İbrahim feneri yere bıraktı. Vartan'ı kollarına aldı ve mırıldandı. Zavallı dostum, bu pis deliğe nasıl soktular seni? Bu paçavralar... Tutukluk şartları onu şaşırtmamıştı. Birçok Osmanlı hapishanesi bundan da kötüydü. Ama Vartan'ı böyle acımasız koşullarda görünce şoke olmuştu. onu her zaman şık ve gururlu bir insan olarak tanımıştı. Buna karşılık kendisi bu durumda etkisiz ve güçsüz görünüyordu. Seni gördüğüne sevindim İbrahim. Ailem nasıl? İyiler. Dün karını gördüm. Senin için endişeleniyor. Bu anlaşılır bir şey. Vartan üzgündü, bunu gizlemiyordu. Ziyaretçisinin kolunu sıktı. Dostluğum kalbimi ısıtıyor. İbrahim kendini rahatsız hissetti. Buraya polis karakoluna gelirken arkadaşına sevinçli bir haber getireceğine inanıyordu. Halbuki vereceği haber bu pis kokulu zindanda gülünç olacaktı. Vartan'a bir sigara ikram etti, kendisi de yaktı. Senin mahkeme önüne çıkarılmanı garanti altına aldım diye açıkladı, inandırıcı olmayan bir heyecanla. Vartan, İbrahim'in bunu başarmak için çok çaba sarf ettiğini fark etti. Omuzuna vurdu. Ama bu harika. Böylece en azından bana dava açacaklar ve iddialarını ispat etmek zorunda kalacaklar. Ben kendimi savunma fırsatı bulacağım. Vartan'ın sevinci oyun değildi. Bu dava keyfini kaçırmazdı. Artık Gani Bey'in heveslerini teslim olmayacaktı. Bunu nasıl yaptın? Fikri Paşa'yı gururundan yakaladım. Onu kızdıran ve içini kemiren Gani Bey'in emrine girmek zorunda. Önemli konularda yeri çekilmeye zorlandığı halde senin durumun onu sarsmıştı. Ve Gani Bey benimle oynadı diye şaşırdı Vartan. Onun generalle düşman olmak istemediğini tahmin edebiliyorum. Ona şey için ihtiyacı var. İbrahim ansızın durdu. Tehcir sözü dudaklarında kaldı. Vartan onu sıkıntıdan kurtardı. Dostum, senin yardımın bana dokunuyor. İbrahim sıkılgan gülümsedi, üniformasının ceketinden bir metal şişe çıkardı ve onu Vartan'a ikram etti. Vartan koca bir yudum rakıyı içerken albay kara haberi verdi. Büyük ümitlere kapılma. Askeri mahkeme olmayacak. Kısa sürecek bu davayı Gani Bey başkanlık edecek. Ben askeri gözlemci olarak orada olacağım ama senin için çok şey yapamayacağım. Vartan yüzünü çarpıttı. Bir an için beslediği umut kaybolup gitti. İbrahim son sözlerinin cesaret kırıcı etkisini telafi etmeyi denedi. Davanın bir anlamı yok. Önemli olan zaman kazanmamız. Zaman diye bağırdı hayal kırıklığını gizlemeye beceremeyen Vartan. Bu neyi değiştirir ki? Her şeyi. Gani Bey görev icabı yolda, eğer o vilayeti terk ederse Fikri Paşa senin naklini askeri hapishaneye alabilir. Ardından seni serbest bırakabilir. Eğer olmazsa ben kaçmanı organize etmeye çalışacağım. Ama bunun için hayatta kalmalısın. Bu hiç yoktan iyidir diye cevap verdi Vartan. Neredeyse saldırırmış gibi. Fakat bu bana bağlı değil. Fener ışığı titreyerek yayılıyordu. Vartan susarak duvar ve tavanda bir kırılma yaratan her ikisinin gölgelerine baktı. Taşa Arap harfleriyle yazılar oyulmuştu. Zindanda bir fare dolaşıyor, bodrumun sonundaki çukura ulaşana kadar hücreden hücreye dışkılarını bıraktığı bir yol izliyordu. İbrahim ona bir türlü somut bir şey önermiyordu. Vartan olmayacak ümitlere de kapılmamalıydı. Arkadaşına Gani Bey'in yaptığı öneriden söz etti. İbrahim reddetmek yerine bu öneride Vartan için bir şans gördü. Eğer dava kötü biterse razı ol. Vartan itiraz etti. Sen namuslu bir adamsın. Halkıma ihanet etmemi benden nasıl isteyebilirsin? Tabii ki hayır diye kendini savundu İbrahim. Öyleymiş gibi yap. Onları oyala. Daha çok zaman kazanmak için mi? Vartan hemen pişman olacağı acıyan bir alaycılık göstermişti. Sesi yeniden dostçaydı fakat zaman kazanmak için bile olsa iş birliğine razı olacağını yansıtmıyordu. Hayır İbrahim, bu kadar güçsüz olsam bile Gani Bey'le bir pazarlığa girişmek beni bir adım ileriye götürmez. Onun benden istediği yazıları yayınladığım anda baş belası bir tanık olduğum için beni başından savacaktır. Arkadaşının kötümserliği İbrahim'i üzdü. Onu her zaman kararlı, enerjik ve aktif biri olarak tanımıştı. Aktif olmak. Ama nasıl ve kime karşı? Albay'ın yarını en karanlık yüzüyle görmesi için nedeni vardı. Vartan, İbrahim düşüncelerini tahmin etmiş gibi sordu. Diğer tutuklular ne olacak? İbrahim'in bakışı kararmıştı ama sesi kesindi. Onlar asılacak. Her gün tahminen 30 kişi. Tehcir ne zaman başlayacak? Öbür gün sanıyorum. Ya benim davam? Yarın. Vartan, İbrahim'in koluna dokundu. Eğer bana bir şey olursa, Maro ve Thomas'la ilgilenir misin? Elbette. Fakat daha o durumda değiliz. Dostça kucaklaştılar. Birbirlerini uzun süre bırakmadılar. İbrahim kapıya şiddetle vurdu. Kapıyı açın. Feneri eline aldı ve dedi ki, şişeyi ve sigarayı sana bırakıyorum. Allah seni korusun. Seni de İbrahim. Kapı kapandı. Vartan yeniden can sıkıcı karanlıkta kaldı. Yalnızlık duygusu İbrahim'i ziyaretinden önceki gibi ağır değildi. Ama ona özellikle Maro'dan ayrılmak acı veriyordu. Aralarındaki uzaklık artık metre ve adımlarla değil, saat ve günlerleydi. Ona bu ayrılık zamanı daha kısa olmayacakmış gibi geliyordu. Aksine belki de ayrılık çok uzun olacaktı. Ola ki yarınki dava şöyle veya böyle buna bir son versindi.